ayrım 8, sayfa 95. Savaş boyunca uygulanan askeri sansüre ve bilgilenme özgürlüğüne yönelik ağır kısıtlamalara rağmen dünya Jön Türkler tarafından gerçekleştirilen Ermeni soykırımından haberdar olmuştur. Dünya toplumu inanılmaz gibi görünen ve sonuç olarak insanlığa karşı işlenen bir suç olarak değerlendirilen suç karşısında şaşkınlığa düşmüştür. Farklı ülkelerin hükümetleri, devlet adamları ve siyasiler, din adamları, yazarlar, sanatçılar, Jön Türk liderliğinin suç eylemlerine karşı seslerini yükseltmiş ve Ermeni halkının yanında yer almışlardır. 13 Mayıs 1915 günü Londra, Paris ve Petrograd'da Osmanlı İmparatorluğundaki Ermeni kıyımlarından Türk hükümetini sorumlu tutan Britanya, Fransa ve Rusya'nın eş zamanlı ortak resmi bildirisi yayınlandı. Bu bağlamda açıklanan belge ve bilgilerin önemini göz önüne alarak burada metnin tamamına yer vermenin doğru olacağını düşünüyoruz. Bu ay zarfında Ermenistan'da Türklerin ve Kürtlerin tatbik ettikleri kıyımlar Türk makamlarının aleni müsaadesiyle ve bazen de yardımıyla hayata geçirilmiştir. Nisan ayı ortasındaki Ermeni kıyımları Erzurum, Bitlis, Muş, Sasun, Zeytun ve tüm Kilikya'da Adana civarı tahakkuk etmiştir. Van civarındaki yüzlerce köy sakini öldürülmüştür. Van'daki Ermeni sancağı Kürtlerin istilasına uğramıştır. Aynı zamanda İstanbul'daki Türk hükümeti sulhsever Ermeni yurttaşlarını tevkif etmiş ve anlatılmaz zulümlere maruz bırakmıştır. Türkiye'nin beşeriyete ve medeniyete karşı işlediği bu yeni cürümleri hesaba katan Rus, Fransız ve İngiltere hükümetleri iş bu vesikayla Bab-ı Ali'ye bütün bu cürümlerin mesuliyetinin Türk hükümet azalarına ve dahi bu mezalimlere yardım eden mahalli temsilcilerine yüklediklerini beyan ederler. Svet Light No 124 13 Mayıs 1915. Ortak İngiliz-Fransız-Rus raporu en üst düzeyli resmi belge olup eşsiz bir öneme sahipti. Önemi 3 faktörden gelmekteydi. Birincisi, belki de 20. yüzyılın bir başka hükümeti ve üyelerini işlemiş oldukları suçlardan müştereken ve ayrı ayrı sorumlu tutan ilk belgesiydi. Ardından özellikle Nazi Almanyası'nı Yahudi Holokost'u dahil olmak üzere işlenen suçlardan sorumlu tutan ve onları ölüme mahkum eden Nürnberg davasından sonra bu yaklaşım uluslararası hukuk ve dünya toplumu tarafından yaygın kabul görüyordu. Bugün kapsamlı biçimde uygulanmakta olup belli sınırlayıcı işlevler getirmektedir. Ne yazık ki Türk hükümetinin üyelerinin Ermeni soykırımından sorumlu tutulmasına ilişkin üçlü bildiri ne o tarihlerde ne de sonradan uygulanmıştır. Ermeni soykırımının Nürnberg'i olmamıştır. Yine de İngiltere, Fransa ve Rusya hükümetlerinin ortak bildirisi benzersiz bir tarihi belgedir ve gündemini hiç kaybetmemiştir. İkincisi, belgenin içeriği, mantık ve kanıtlar bildirim metninde geçmemesine rağmen Ermeni kıyımlarının üçlü antan tarafından soykırım olarak algılandığını su götürmez biçimde gösteriyordu. Elbette bu sözcük metinde kullanılmamıştı. Çünkü yukarıda belirttiğimiz gibi soykırım sözcüğü ilkin 1944 yılında ortaya çıkmıştı. Ancak Jön Türklerin suçları ve Ermeni kıyımları 1948 BM soykırım beyannamesinde belgelenen soykırım tanımına tam olarak uygunluk göstermektedir. Üçüncüsü, İngiltere, Fransa ve Rusya bildirilerinde Ermeni soykırımının yalnızca Ermenilere karşı değil insanlığa ve uygarlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu kesin olarak vurgulamaktadırlar. Sonuç olarak Talat, Enver, Cemal, Nazım, Bahaettin ve diğer Jön Türk liderleri insanlık ve uygarlığa karşı işlenen suçların failleridirler. Bu kuşkusuz işledikleri suçu ciddi biçimde ağırlaştırmaktadır. Ermeni soykırımı Roma'daki Papa Benediktus 15 tarafından derin bir kaygıyla karşılanmıştı. 10 Eylül 1915 günü Papa 1909'da tahttan indirilen 2. Abdülhamit'in yerine geçen Osmanlı Padişahı 5. Mehmet'e hitaben masum halkın kıyımından dolayı Jön Türkleri suçlayarak Ermeni katliamlarına izin vermemesini istemişti. Romalı Papa Jean Paul II bunu 26 Eylül 2001'de Hristiyanlığın Ermenistan'da devlet dini ilan edilmesinin 1700. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Erivan'a gittiğinde hatırlattı. Papa sessizlik duvarına Benediktus 15'in anı plaketini yerleştirdiği soykırım anıtını ziyaret etti. Papa II. Jean-Paul'ün anı plaketi de oraya yerleştirildi. Üzerinde şöyle yazıyordu: Tanrım, bu ulusun evlatlarının acılarını hatırla ve Ermenistan'ı kutsa. Hayastani Hanratapityun. 27 Eylül 2001 Erivan sayfa 1. Ermeni soykırımı Müslüman dünyanın ileri gelenleri tarafından da kınanmıştı. Onlara göre Türk liderlerinin Ermenilere yapmakta oldukları şey İslamiyet'in ilkelerine karşıydı. Bu bağlamda dünyanın tüm Müslümanlarının dini merkezi Mekke'nin şerifi Hüseyin İbn Ali el-Haşimi gibi Müslüman dünyanın tartışılmaz otoritesinin takındığı tutum çok önemliydi. Kendisinin Hazreti Muhammed'in soyundan geldiğini belirtmek uygun olur. Hüseyin İbn Ali 1916 ve 1917 yıllarında Müslüman dünyaya hitap etmiştir. Her iki konuşmasında da Jön-Türk İttihat ve Terakki Fırkası'nı görüşüne göre yanlış politika ve zayıf organizasyonlarıyla imparatorluğu çöküşe götüren liderleri Talat, Enver ve Cemal'i ağır eleştirmiştir. Özellikle Jön-Türklerin imparatorluğun Türk olmayan halklarına yönelik politikasını suçlamıştır. Görüşünü kanıtlamak için 3 argüman sunmuştur. Birincisi, Jön-Türklerin imparatorluğun tüm halklarını Türkleştirme girişimleri. İkincisi, Araplara ve Arapçaya düşmanca yaklaşımlar. Arapça tüm dünya üzerindeki Müslümanların kutsal kitabı, Kur'an'ın dili olmasına rağmen okullarda, devlet dairelerinde, mahkemelerde VB yasaklanmıştı. Hüseyin İbn Ali ayrıca Cemal Paşa'nın doğrudan emriyle 21 tanınmış Arap milliyetçi siyasisinin asılmasını, Jön-Türklerin Arap karşıtı ve suça yönelik politikasının bir tezahürü olarak değerlendirmiştir. Üçüncü, savaş yılları boyunca tüm imparatorluk topraklarındaki Ermenilere yönelik kitlesel cinayetler. Bakınız, The Arabic Sources on the Crime Aimed to Exterminate Armenians, Beyrut 1988 Arapça. Ermeni kıyımları veya soykırımı ile bağlantılı olarak Mekke Şerifi oğlu Emir Faysal'a ve Abdülaziz El Yarba'ya özel bir mektup göndermiştir. Onlar o dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yapılan Arap isyanının liderleriydiler. Hüseyin İbn Ali onlara kıyımlardan sağ kurtulan Ermenilere yardım edilmesini ve "onlar Müslümanların zımmileridir, onları koruyun, kendinizi, çocuklarınızı ve mülklerinizi koruduğunuz gibi korunmalarını emretmiştir." Adı geçen eser, zımmi harfi harfine vesayet altındaki halk demektir. Ortaçağ Arap-İslam müteamil hukukuna göre onlar sınır bölgelerinde yerleşik ve Müslüman olmamalarına rağmen kendi kutsal kitapları olan halklardı. Onlar her birinin kendi kutsal kitapları, Kitab-ı Mukaddes, Tevrat, Avesta, VB olan Hristiyanlar, Yahudiler, Zerdüştiler ve diğerleriydi. Kendi dinlerini yaşama hakkına sahiptiler. Yaşamları, özgürlükleri, mülk dokunulmazlıkları teminat altına alınmıştı. Başka bir deyişle İslam devleti ve Kur'an onları koruyor ve haklarına tecavüzü yasaklıyordu. Dahası etnik dini ayrım temelinde bir zimminin öldürülmesine izin verilemezdi. Bakınız, İslam Abridged Guide, Moskova 1983 sayfa 37. Kendisi Jön-Türkleri teşhir ediyor ve yaptıklarının İslamiyet'e ve onun erdemlerine aykırı olduğundan dolayı İslam dünyasıyla, Kur'an'la ve sünnetle ilişkilerinin kesilmesini istiyordu. Türkiye'nin müttefikleri Almanya ve Avusturya Macaristan Ermeni soykırımından haberdardı. Türkiye'de görev yapan diplomatların hükümetlerine gönderdikleri sayısız gizli mesaj bunu kanıtlamaktadır. Alman konsolos ve sefirinin mesajları özellikle önemlidir. Onlardan bazılarına yer vermekle yetineceğiz. Türkiye'deki Alman konsolosu Schobner, 2 Haziran 1915 günü İstanbul'daki Türk sefaretine Ermeni nüfusu bütün ovalardan ve muhtemelen Erzurum'dan da Derzor istikametine sevk edilmelidir. Bu sevkiyat toptan imhaya muadildir. Zira herhangi bir nakliyatın olmadığı halde muhacirlerin ancak yarısı hayatta kalacak ve mahalle sağ varacaktır. Ve büyük ihtimalle sadece Ermenileri değil, bütün memleketi mahvedecektir, diyen bir rapor gönderdi. Deutschland und Ermanien 1914-1918 Sammlung Diplomatische Aktenstücke herausgegeben und eingeleitet von Dr. Johannes Lepsius, Potsdam 1919 sayfa 80. Konsolos, Jön-Türklerin Ermenilere yönelik tutumlarından dolayı kendilerini haklı çıkartmak amacıyla ileri sürdükleri varsayımsal Ermeni ayaklanmasına da değiniyordu. Bu faaliyetler askeri zihniyetin spekülasyonlarını esas almış olamaz. Çünkü muhacir kafileleri ihtiyarlar, kadınlar ve çocuklardan teşkil olduğundan mahalli Ermenilerin isyan etme ihtimali istisna tutulmalıdır. Adı geçen eser. Bu mesaj bir başka yararlı bilgiyi de içermektedir. Ermenilerin Müslümanlaştırılmasına değinmektedir. Alman konsolosu sefirine İslamiyet'i kabul eden Ermeniler sevk edilmedi diye yazmaktadır. Adı geçen eser. Bu soykırım politikasının açık bir tezahürüdür. Çünkü jenosidolojiye ve soykırıma ilişkin uluslararası belgelere göre bireylerin veya grupların bir başka dine zorlanması veya onlara kendi dinlerini inkar edecek ve başka bir dini benimseyecek şartların yüklenmesi onlara soykırım politikasının uygulanması anlamına gelmektedir. Türkiye'deki Alman sefiri Wagenheim'in Almanya şansölyesi Batman Golweg'e gönderdiği raporlar hayati değer taşımaktadır. 17 Haziran 1915 tarihli raporunda sefir hükümetinin başına Ermenilerin tehcirinin sadece askeri tedabirin bir neticesi olmadığı aşikardır diye yazar ve Talat'ın Türkiye'de görev yapan bir Alman diplomatıyla yaptığı sohbet sırasında Babali dahili düşmanları yerel Hristiyanlar ile nihayet alakadar olmak için Cihan Harbi'nden faydalanmak istiyor dediğini aktarır. Adı geçen eser sayfa 83-84. Alman sefiri Wagenheim'in Şansölye Batman Golweg'e 7 Temmuz 1915 günü gönderdiği raporun içeriği de çok önemlidir. Şansölyesini büyük çaplı tehcirden haberdar eden sefir sözlerini şöyle sürdürür. Bu faaliyetler ve tehcir tatbik usulü hükümetin Osmanlı İmparatorluğundaki Ermeni soyunu imha etme maksadına nail olduğunu ispat ediyor. Adı geçen eser sayfa 94. Açıkçası Türkiye'nin müttefiki Almanya'nın diplomatik belgelerinde yer alan olay, değerlendirmeleri ve Jön Türklerin Ermenilere yönelik politikası Antant ülkelerinkiyle tam olarak uyuşmaktadır. Bu Türk hükümetinin Ermenilerin toptan imhasına yönelik planını titizlikle uyguladığının açık bir kanıtıdır. Ancak ufak bir fark vardı. Türk hükümetine baskı yapma imkanına sahip olmayan Antant ülkelerinden farklı olarak Almanya bu imkana sahipti. O dönemlerde Ermeni soykırımını engelleyebilecek veya durdurabilecek tek ülke Almanya'ydı. Fakat yapmadı. Dar görüştü, bencil ama stratejik çıkarlarının bir ulusu yok olmaktan kurtarmanın önüne koydu. Tam da bu nedenle Ermeni soykırımında Kaiser Almanya'sının suçta büyük payı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Tüm dünya üzerindeki pek çok ülkenin sivil, siyasi ve dini şahsiyetleri, yazarları, bilim adamları, sanatçıları Ermenilere destek niteliğinde protesto seslerini yükselttiler. Aralarında İngiltere'den Lord James Bryce ve 20. yüzyılın en önemli tarihçilerinden biri olan Arnold Toynbee, Almanya'dan protestan din adamı Johannes Lepsius, Armin Wegener, Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg, Fransa'dan Anatole France ve Romain Rolland, Norveç'ten Fridtjof Nansen, Rusya'dan Maxim Gorki, Valeri Brusov ve Yuri Veselovski, tanınmış Arap siyasetçi Fayez el-Gohesein ve başkaları vardı. Türk hükümetinin soykırım politikasının daha kapsamlı bir resmini çizmek için bir başka önemli, öyle ki Ermeni soykırımının nedenlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek konuya değinmek gerekir. Konu 1. Dünya Savaşı sırasında Ermenilerle birlikte soykırım riskiyle karşı karşıya kalan Asuriler, Yunanlılar ve Araplar gibi bazı Türk olmayan uluslarla ilgilidir. 1915'te saf bir Türk devleti yaratma planını uygulamaya çalışan Türk hükümeti, Hristiyan Asurilere karşı da soykırıma girişti. Onların imhasına yönelik politika, Ermenilerle yan yana yaşadıkları Van, Bitlis ve Diyarbakır gibi Ermeni vilayetlerinin yanı sıra savaş sırasında kısa bir süre için Türk ordusu tarafından işgal edilen Hakkari ve Urmiye gibi Ermeni olmayan bölgelerde ve Urfa ve Adana'da yürütüldü. Kıyımların gerçekleşmesi Ermeni kıyımlarıyla aynı nedene dayandırıldı. Yani cemaat devlete karşı eline silah almış ve isyan etmiştir. Documentation on the Genocide Against the Assyrian Suryaya Chaldean Aramaic People, Seyfo, 1999, sayfa 7. Asurilerin soykırımı nispeten az incelenmiştir ve genellikle unutulmuş soykırım olarak nitelendirilir. Asurilerin soykırımı anlatılmaz derecede vahşice işlenmiştir. Bu olayları anlatan sayısız güvenilir belge ve materyali soğukkanlılıkla ve duygulanmadan okumak imkansızdır. Tur Abdin bölgesindeki Asurilere karşı 5 Haziran 1915 günü Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hamidiye alaylarınca işlenen kıyımlara ilişkin bir belgeye göz atalım. Orada 10 bin Asuri öldürülmüştü. En cebri usuller kullanıldı. Küçük çocukların kafa tasları taşlarla un ufak edildi. Tecavüze karşı duran yahut Müslümanlığı kabul etmeyen kız ve kadınların vücutları canlı canlı parçalandı. Erkeklerin ekserisinin kafası kesildi yahut nehre atıldı. Papazlar, keşişler ve rahibelerin derisi yüzüldü yahut canlı canlı ateşe atıldı. Adı geçen eser sayfa 9. Resim diğer vilayetlerde ve belgelerde de aynıydı. Dolayısıyla Diyarbakır vilayetinde binden fazla Asuri ve Keldani Hristiyanlarına yönelik en vahşi kıyımlar uygulandı. Mardin ve Urfa'da da Katolik Hristiyanlar katledildiler. Hafız Fuat Hasan, History of the Armenian People, sayfa 313. 500 bin Asuri veya tüm nüfusun 3'te 2'si Jön Türklerin soykırım politikasının kurbanı oldu. Documentation on the Genocide Against the Assyrian Suriye'ye Kaldeyan Aramaic People, sayfa 7-9. Bu antik uygarlık, Jön Türklerin saf bir Türk devleti ve Büyük Turan yaratma planları adına toptan imha tehdidiyle yüz yüzeydi. 1914-1918'de Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Rumlara karşı da aynı soykırım politikası izlendi. İstanbul, İzmir, Trabzon'daki bütün Kuzey Pontus'taki ve imparatorluğun diğer bölgelerindeki Rumlar şiddet, baskı, tehcir ve katliama tabi tutuldular. Yalnızca 1914 yılında Jön Türkler Makedonya ve Anadolu'dan 90 bin Rum'u sürerlerken 1916 yılından itibaren Pontuslu Rumları yok etmeye başladılar. Bu trajedinin tarihi Yunanistan'da soykırım günü olarak anılır. Yukarıda belirtildiği gibi Jön Türklerin zorla Türkleştirme politikası yalnızca Hristiyan olmayanlara karşı izlenmemiş, Türk olmayan Müslüman cemaatlere de uygulanmıştır. Yoksa Osmanlı İmparatorluğunu safkan bir Türk devleti haline dönüştürmek mümkün olmayacaktı. Bunun en canlı örneği Araplara karşı uygulanan politikadır. Arap milliyetçi siyasetçileri ve tarihçileri arasında Birinci Dünya Savaşı sırasında Jön Türklerin Ermenilerle birlikte Arapları da yok etmeyi planladıkları konusunda görüş birliği egemendir. Yetkin ve bilgili bir Arap tarihçisi olan Amin Said'in yazdığı gibi, savaşın başlarında Alman-Türk bloğunun kazandığı başarı, Pan-Türkizmin sadık taraftarı olan İstanbul İdaresi'nin reislerini şaşırttı. Suriye, Irak ve Hicaz'daki Arap milliyetçilerinin ve Doğu Anadolu'daki Ermenilerin olmak üzere iki kuvvetli milliyetçi cereyana son vermenin tam vakti olduğuna karar verdiler. Amin Said, Rebellions of Arabs in the 20th Century, Arapçadan Rusça'ya tercüme, Moskova 1964, sayfa 79. Amin Said, Ermenilerin imhasını amaçlayan kampanya, 1917-1918'de aynı zamanda sadrazamlığı da üstlenmiş Dahiliye Nazırı Talat tarafından yönetilirken, Arap ülkelerinde Jön Türk triosunun bir başka üyesi Cemal tarafından yönetildiğini söyler. Suriye'de diye devam eder Said, planın tatbiki Bahriye Nazırı ve Talat Bey'in meslektaşı Suriye'de kan içici olarak maruf Ahmet Cemal Paşa tarafından deruhte edildi. Beyrut, Şam ve Gazze'de dar ağaçları kuruldu, Ahmet Cemal Paşa astı, tehcir etti, hapse attı. Adı geçen eser sayfa 80. Gerçekten de Arap Milliyetçi Hareketi'nin ve siyasal ideolojisinin ileri gelenleri kendilerini uluslarına, anavatanlarının kurtuluşuna adamış Suriyeli, Mısırlı, Lübnanlı, Filistinli, Iraklı, Abdülhamit Az-Zahravi, Şakik El-Azim, Şükrü El-Asali, Kerim El-Halil, Salim El-Cezayiri gibi aydınlar onun emriyle asılmıştır. Özetleyecek olursak Arap tarihçisi Jön Türklerin tüm liderlerinin bu suçları işlerken iki milleti, Ermenileri ve Arapları toptan imha etmeye teşebbüs ettiklerini aktarır. Adı geçen eser. Arap tarihçileri Zeyne Zeyne, Masud Dahir, Hafız Fuat Hasan ve birçokları da aynı görüştedir. Zeyne Zeyne 1915'te Cemal Paşa'nın Osmanlı İmparatorluğunu parçalamaya teşebbüs ve memleketini ecnebilere satma temelinde vatan hainliği suçlamasıyla pek çok Arap liderini idama mahkum ettiğine işaret eder. Zeyne N. Zeyne, The Emergence of Arab Nationalism, New York 1973, sayfa 110. Aynı Ermeni soykırımında olduğu gibi Arap olayında da yaygın biçimde uygulanan cinayetler, tutuklamalar ve her türlü baskı Arapların kitlesel halde tehcirini getirdi. Tüm aileler ve kabileler sevk edildi fakat ters yönde. Ermeniler Arap çöllerine sürülürlerken Araplar onlar için özel olarak yaratılmış kötü şartların egemen olduğu Anadolu'nun içlerine sürüldüler. Tehcir-i Arapların mal ve mülklerine el konulması izledi. Adı geçen eser. Arap tarihçi Masud Dahir bununla ilgili olarak Jön Türklerin Araplara yönelik politikasını teşkili kıtal siyaseti olarak niteler. Masud Dahir, The Social History of Lebanon, Beyrut 1974, sayfa 25-26, Arapça. Bütün bunlar Naim Abdullah Bey, Merkezi Umumi'nin Halep'teki sevkiyat mesulü Abdülahat Nuri Bey tarafından kağıda dökülen aşağıdaki bilgilerle kanıtlanmaktadır. Bu notlar daha sonra Hatıralar adıyla yayınlanmıştır. Bu belgeler ikisi arasındaki yazışmaların kayıtları olup Jön Türklerin politikasına biraz daha ışık tutmaktadır. Bir seferinde der Naim Bey, Abdülahat Nuri Bey'e, beyefendi Ermenilerin sevkini biraz daha merhametli yapalım yoksa Mezopotamya çölleri hepsini öldürecek. Bu topraklarda şeytandan başka kimse sağ kalamaz. Resulayn kaymakamı tehlike mesajları gönderiyor dedim. Nuri Bey güldü, evladım dedi, bir taşla iki kuş vuracağız. Araplar Ermenilerle ölecek. Bu kötü mü olur? Böylece Türklüğün önü açılır. The Memoirs of Naim Bey, Londra 1920. Jön Türkler Araplara yönelik soykırım politikalarında başarılı olamadılar. 1916 yılında Araplar ayaklandılar ve İngilizlerin yardımıyla 400 yıldır Osmanlı egemenliği altındaki ana vatanlarını özgür kıldılar. Arap Özgürlük Ordusu'nun saflarında 3000 kişilik Doğu veya Ermeni Lejyonu da savaştı. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Ermenilerin ve Asurilerin soykırımını Kürtler aracılığıyla yürüten Jön Türkler hedeflerine ulaşmış olduklarında Kürtlerin kıyımına başladılar. Kabaca 800 bin Kürt kıyımlar sırasında katledildi. Soykırımın mantığı ve saf bir Türk devleti yaratılması böyle bir şeydi. Böylece Sultan II. Abdülhamit'in ve Jön Türklerin liderleri Talat, Enver, Cemal, Nazım, Şakir Bahayettin ve diğerlerinin Ermenilere, Asurilere, Rumlara, Araplara ve diğer uluslara yönelik suçlu politikaları 19. yüzyıl ortalarında 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin bir soykırım devletine evrildiği hükmüne varmamıza yol açmaktadır. Ermeni soykırımı tüm Ermeniler açısından yaşamsal sonuçlar içeren ulusal bir trajediydi. Doğu Ermenistan'da ve tüm Osmanlı İmparatorluğu üzerinde 1,5 milyon Ermeni öldürüldü ve yüz binlercesi tehcire uğradı. Ermenilerin ana yurdu yerlilerden temizlendi. Bunun yerine Türklerin ve özellikle Kürtlerin önceki yüzyıllarda başlatmış oldukları üzere Ermeni topraklarının işgali çok daha etkin hale geldi. Ermeniler ana vatanları Batı Ermenistan'ın Ermeni Dağlık Bölgesi'nin 9/10'u denk düşen en büyük parçasını kaybettiler. Bu toprakların ancak 1/10'u Ermeni egemenliğinde kaldı ki burada bugün bağımsız Ermenistan Cumhuriyeti yer almaktadır. Tehcir Ermenilerin Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika olmak üzere çeşitli kıtalara ve ulusal, eğitsel, kültürel ve dinsel temellerde Ermeni cemaatler oluşturdukları çeşitli ülkelere dağılmalarına yol açtı. Ermeni diasporası ortaya çıktı, Ermeniler bölündü, Batı ve Doğu Ermenileri ayrımının yerini Ermenistan Ermenileri ve diaspora Ermenileri olmak üzere yeni bir ayrım aldı. Osmanlı İmparatorluğundaki Ermenilerin ve diğer ulusların soykırımı imparatorluğa damgasını vurdu ve imparatorluk tarihe soykırımın ana vatanı ve bir soykırım devleti olarak geçti. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun halefi modern Türkiye'nin uluslararası saygınlığına olumsuz bir damga vurdu. Türkiye yönetimi soykırım gerçeğini inkarda ısrar ettiği sürece böyle de gidecektir. Ermeni soykırımı ya da Ermeni Kırım 20. yüzyıl tarihinin kara bir sayfasıdır.